Ayrım 29, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 366. Otobüs Çatalca'ya giderken 2 Temmuz 1990. Nerede su varsa orada temizlik olur, öyle bilinir. Bizde tersi. Nerede su varsa orada pislik vardır, pis kokular vardır. Gülhane Parkı 5 Temmuz 1990. İyi deyin, kötü deyin, kınayın, kınamayın. Nasıl isterseniz öyle yargıda bulunun. Ben başkalarını hep kendimle ölçerim. Benim CGS'm yine benim. Katı bulabilirsiniz ama ne yapayım, böyleyim ve böyle bir yapım olduğu için de yakınmıyorum. Ne övünüyorum, ne yeriniyorum. Ölüp döşeğindeki Naci'yi ziyarete gitmedim. Kendi metreme vurduğumda Naci ölçüyü aşmıştı, ölçüsüzlük yapmıştı. Dostluk kurallarını hiçe saymıştı. Aksaray, 5 Temmuz 1990. Benim için ne çok yazıyor diyenler var mıdır? Vardır, vardır, hem de çok vardır. Ama ben öldükten sonra niçin bu kadar az yazmış diyecekler daha çok olacaktır. Buna inanıyorum. Kendimi aldatsam da nasıl olsa ne bunu anlayacağım ne de kimse bana haber verebilecek. Aksaray, 6 Temmuz 1990. Çağımda yaşayan şairlerden birbirini sevenini hiç görmedim. İyi ki Shakespeare, Rimbaud, Baudelaire, Pushkin filan ölmüşler de şimdi seviliyorlar. Aksaray, 6 Temmuz 1990. Bu sabah Aksaray'daki evde Hoşça Kalan'ın müsveddelerini okudum. Çok sevdim, ağladım, mutlu da oldum. İyi ki yazmışım diye düşündüm. Kim bilir bir başka şiir kitabı daha yayımlamaya, bir kitaplık şiir yazmaya zamanım olacak mı? Son 3 şiir kitabım, seviye 10, ölüme 5 kala, kendini yakalamak, hoşça kalın, bana bir dünyadan ayrılış senfonisi gibi geliyor. Aksaray, 7 Temmuz 1990. Salt şiirlerim değil, bütün yapıtlarım hem eski Yunan mimarisi gibi yalın, sağlam izlenimli, güven verici ve kolayca tadına varılır, anlaşılır olacak. Anlaşıldıktan sonra da bizi özünü anlama çabasına, düşünmeye yöneltecek. Hem de eski Yunan mimarisinin tıpkısı, onun öykünmesi olmayacak. Yine de özgün olacak. İşte en zoru budur. Bu zorluğa güç yetiremeyenler özgünlük ve yenilik adına sürekli kurnazlıklara, şaşırtıcılıklara, hatta zıpçıklıklara başvuruyorlar. Bunun bile yazına, şiire bir bakıma yararı oluyor. Hem eski Yunan mimarisi yalınlığında sağlamlık izleminde güven verici ve kolay tadına varılır olacak, hem de yeni ve özgün olacak. Bu neredeyse olanaksıza dayanan bir zorluktur. Örneğin bir insanın iki eliyle saçlarından tutup kendini havaya kaldırması gibi. Benim kolay yazılmış yazılarım en çok da oyunlarım ve şiirlerim bu zorluğu aşmaya çalışmanın ürünleridir. Vakıf, 11 Temmuz 1990. Ölümümden sonra cenaze töreni istemiyorum. Ölümümden sonra gazete ve dergilerde benim için soruşturmalara verilmiş yanıtları, bu yanıtların yayımlanmasını istemiyorum. Ölümümden sonra gazetelerde ölüm ilanlarımın çıkmasını istemiyorum. Ölümümden sonra mezar istemiyorum. Büsbütün herkesten habersiz ölmek istiyorum ama sanırım bu olanaksız. Ne yapacağımı, nasıl yapacağımı düşünüp duruyorum. Bu isteklerim öyle içten ki. Sanırım pek çok, pek pek çok insan bu isteklerimi anlamayıp özgünlük olsun diye bu isteklerde bulunduğumu sanacak. Değil, değil. Gerçekten istemiyorum. Beni gerçekten sevenler varsa ki çok olduklarına inanıyorum. Beni törenlerle, toplulukla, toplantılarla değil, kendi başlarına ansınlar, düşünsünler. Benim için yazmak isteyenler olursa ölümümden en az 10 yıl sonra yazsınlar. Ancak o zaman yazdıkları içten olur ve o zaman inanılır doğruluğuna. Ölümümden hemen sonra yazmak isteyen olursa onlar da yazsınlar ama yayımlamasınlar. Belki zaman geçince yazdıklarından pişman olurlar. Vakıf, 11 Temmuz 1990. Meral, Oya ile Ateş'e üvey annelik yapmadı. Onların iyiliği için bile çalıştı. Üvey annelik yapmadı ama yapması gerekmezdi. O kendiliğinden, doğasından üvey anneydi. Salt, önceki çocuklarımın üvey annesi değil, benim de üvey karımdı. Meral öyle üvey anne, öyle üvey eş ve genelde öyle üveydi ki kendisine bile üveydi. Mutsuzluğu, acısı bundandır. Kendisinin gücü sandığı şey de doğasındaki bu üveylikten kaynaklanır. Vakıf, 11 Temmuz 1990. Halkımız daha iyi bir yönetime layıktır. Halkımız bu üst yapıdan daha iyisine layıktır. Halkımız layık olduğu yönetime kavuşamadı. Halkımız böyle bir yönetimi hak etmedi. Halk dal kavukluğu, sözde halkçılık. Eski söylenmiş ve söylenenleri ezberleyip papağan gibi yinelemek, hazırcılık, düşün konfeksiyonculuğu. Ters düşmekten bıktım, istemiyorum da. Çünkü ille de ters düşmek için aykırı düşünenleri hiç sevmem. Ben şu yukarıdaki sözleri 60 yıldan beri aydınlarımızdan, özellikle ilerici aydınlarımızdan duyuyorum. Peki hiç düşünmüyor muyuz? Bu bizim halkımız daha iyi bir yönetime layık da neden 60 yıldan beri benim bildiğim iyi yönetime bir türlü kavuşamıyor? Lütfen kendinizi sonra da hepimizi kandırmak için sözde bilimsel gerekçeler uydurmaya kalkmayın. Elbette bu gerekçeler de vardır ama bu engelleyici gerekçeleri neden ortadan kaldıramıyoruz hala? Vakıf 12 Temmuz 1990. Sevineceğim, beni sevindirecek bir şey gerekiyor, çok gereksiniyorum. Öyle bir durgunluk içindeyim ki. Yüreğim durmadan ben buradayım diyor. Şah damarımda o hiç dinmeyen yürek atışına senkron gümbürtü. İçimde nedenini bilmediğim bir ezginlik. Kurtulmak için bir şey, bir küçücük şey beni sevindirmeli. Örneğin sevindiğim kadının bir telefonu. Telefonda sesini duyabilmek beni sevindirebilir. Ancak bir iş için, bir gereklilik için telefon etmesi beni daha da üzebilir. Postayı bekliyorum. Belki bir sevindirici mektup, bir kart gelebilir. Hadi çalış çalış da kurtul kendinden. Vakıf 17 Temmuz 1990. Öyle büyük bir seviydi ki bu. Elbet ağır ödemeliydik bedelini. Ödeyecektik, ödedik. Büyüklüğü tek yanlıydı. Büsbütün tek yanlı değil ama orantısızdı. Bu cümle sonradan eklenmiş. Aksaray 18 Temmuz 1990. Ölümle karşılaşmak, ölümle yüz yüze, ölümle burun buruna gelmek değil bu. Belki şöyle anlatabilirim. Bugün öğleden önce Salim sahibin sürdüğü arabada. Ölümle karşı karşıya geldik, çarpıştık ve birbirimize girdik. Ölümle ben tek bir vücutta bütünleştik. Böylece kalsaydım ölmüş olacaktım. Ama bir süre, belki 20 dakika bir vücutta kaldıktan sonra birbirimizden çıktık. Ben ölümden çıkıp yoluma yürüdüm, ölüm de benden çıkıp yoluna gitti. Evet, tıpkı böyle oldu. Bunca hastalık geçirdim, birçok ölümcül hastalıklar, kireçlenme, sinir ucu iltihabı, yürek teklemesi, böbrek, inme, şah damarında tıkanıklık ve daha neler neler. Ama bu hastalıkların hiçbirinde ölümle böylesine iç içe olmamıştık. Böylesine kendimi ölümün içinde ve ölümü de kendi içimde duyumsamamıştım. O hastalıklarımda ölüm bana şöyle bir gelip değinip geçip gitmişti. Bu kez öyle değil. Geçirdiğim beyin kanaması, yürek teklemesi gibi hastalıklardan ölümlere kıl payı ölümler diyorum. Bu tür ölümler gerçekten kıl payı. Çünkü insan bu yıldırım çarpması ölümlerden ya kıl payı kurtuluyor ya da kıl payı ölüyor. Kıl payı ölecekken bir rastlantı, bir şans, bir olmadık durum insanı ölümden kurtardıktan sonra insan daha uzun süre, belki 5 yıl ölümden uzaklaştıktan sonra yaşayabilir. Önemli olan o kıl payı ölüm tehlikesini atlatabilmektir. Ya da tersi oluyor. Kıl payıyla insan yaşamından olup ölüme düşüyor. Tahsin Saraç, Kemal Tahir gibi. Ben birkaç kez kıl payıyla ölümden kurtulmuştum ama bu kez o kıl payının öte yanına, ölüm yanına düştüm ve orada ölüm benim içimde. Ben ölümün içinde bir süre iç içe ölümle ben bir olarak yaşadık. Kendimi içinde olduğum ölümün içinden nasıl çekip çıkardım? Aksaray'daki evde saat 7'de uyanmıştım. Salonda Salim sahip yattığından 7.30'a dek yataktan çıkmadım. Sonra banyoya gittim. Sonra şofbeni yakıp yıkandım. Çok rahattım. Meltem kapıcının getirdiği gazeteyi verdi, okudum. Okuyamadığım dünkü Cumhuriyet'i de okudum. Saat 10'da 10 Asliye Hukuk'ta Tomris Uyar'ın açtığı tazminat davasına gidecektim. 2 bardak çay içtim. Sinirlenecek, kızacak, üzülecek hiçbir durumum yoktu. Dün Kadıköy'deki kitap imzasından gelmiştim. Gece çalışamayacak durumda olduğumdan Başka Tanrı'nın Çocukları, Children of a Lesser God adlı, konusu sağır dilsizler okulunda geçen, duygu sömürüsüne dayalı o boktan filmle oyalanmış, üstelik Oscar almış şöyle böyle bir film seyretmiştim. Erken yatmıştım. Uykumu almıştım. Yorgun da değildim. Sabahleyin ilaçlarımı da almıştım. Saat 8.45'te bir güceniklik, bir eziklik başladı ve giderek artıyor. Yüreğim kımıldamamamı buyuruyor. Arada böyle olunca uzanıp dinleniyorum. Birkaç dakika sonra geçiyordu. Bu kez dinlenmeye zamanım yok ve üstelik artarak sürüyor. Elim ayağım çekiliyor. O Bursalı doktor böyle durumlarda Isordil denilen ilaçtan dilimin altına bir tane koymamı söylemişti. Yararını görüyorum. Bu ilaç gözüme glokom zararlı olduğundan sanılarak pek seyrek kullanıyorum. Moskova'daki o toplantıda. Dün vakıftan gelirken bu ilaç gerekebilir, çantama koyayım, yanıma alayım diye düşünmüştüm. Sanki başıma geleceğini biliyor gibi. Düşünmüşüm ama unutmuşum, almamışım. Çantamı her yana arandım ettim, yok. Ama çantada Natisfray var. Moskova'da da onu kullanmıştım. Saat 10'da mahkemede olmak zorundayım. 9.30'da arabaya bindik. Direksiyondaki Salim bir şeyler anlatıp bana bir şeyler soruyor. Ben de sözde yanıtlıyorum bir iki sözcükle. Bir insan soyu işte böyleyiz. Ben ölmek üzereyim neredeyse. Sorularını yanıtlıyorum. Orada ölsem Salim şöyle diyecek. Arabada konuşuyorduk, hiçbir şeyi yoktu. Elimi kolumu ayağımı tutamıyorum. Aksaray'dan Kozkaya gelince, aman Salim bir eczanede duralım dedim. Ama ilacın adını da bilmiyordum. Eczacıyı anlatarak sorup öğreneceğim. Yol arabalardan öyle sıkışık ki, hava öyle sıcak ki. Hava alırım diye arabanın penceresini açmıştım. Ama otobüsler, kamyonlar, hatta arabalar kapkara egzoz dumanı salıyorlar. Adım adım ilerliyoruz. Sağıma bakıyorum. Bir eczane görsem kendimi oraya atacağım. Artık ölmek üzere olduğumun sanısındayım. Sana değil, kanı. Eyvah, vakıf yarıda kaldı. Eyvah, böyle gelmişleri bitiremedim. Eyvah, oyunları yazamadım. Bir sürü eyvahla gidiyorum bu dünyadan. Adım adım ilerliyoruz. Salim anlatıyor ve soruyor. Ayıp olmasın diye yanıtlıyorum. Bu durumda beynimin çalışmakta oluşuna kendim şaşırıyorum. Daha kötüsü, görüşüm alacabalacalandı. Çatal çatal bir şeyler görüyorum ve gittikçe görmem azalıyor. Yere dümdüz uzanmak geliyor içimden ama nereye? Arabadayım. Bu iş bitti diyorum kendi kendime de. Bu ezginlik kötü. Çantamda nasi spray var. Ağzıma sıktım epeyce. Yararı olmadı. Göz göre göre öleceğim. O sıkışıklık içinde ne hastaneye ne başka yere gidilebilir. İnsanın umarsızlığı. Bu durumda ölen ne çok insan vardır diye düşünüyorum. Ben de onlardan biri olacağım. Şimdi bir hastaneye yetiştirebilirsem kurtulacağım. Zavallı Salim. Beni oyalamak için olacak bir şeyler söyleyip bir şeyler soruyor hala. Kanımın çekildiğini duyumsuyorum. Rengim nasıl Salim diye soruyorum. İyi diyor. İkinci kez, bu kez daha da çok nasi sprey püskürtüyorum ağzıma. Beyazıt'a geldik. Hala eczane yok. Barda mı göremiyorum. Levhaları, yazıları zor okuyabiliyorum. Oh, bir eczane. Dur Salim. Zaten arabaların durduğu, yürüdüğü ayrım sanamıyor. İndim arabadan. Yola düşmemek için büyük çaba harcayarak eczaneye girdim. Hemen oturdum sandalyeye. İçerisi kalabalık sandalyeye normal oturamıyorum. Ayaklarım upuzun, kollarım sarkmış. Yere uzansam mı? Ayıp mı olur? Parmağımla işaret ediyorum, eczacıya geliyor. Diraltına konulan bir ilaç var, ondan. İlaç adları söylüyor. Göreyim. Gösteriyor kutuları. Ben ilacımı tanıyorum. Kutuyu açıp uzatıyor. Öyle güçsüzüm ki ilacı kutudan alamıyorum. Hadi bir atalım. O küçük kapı dilimin altına nasıl koyduğumu anımsamıyorum. Bir ara gözlerim salt ışık ve lekeler görüyordu. Karşımdakileri seçemiyorum. Eczacı da bir şeyler söylüyordu. Birden öyle bir ter boşandı. Sırılsıklam olduğumu duyumsadım. Elimi yüzüme götürdüm. Yüzüm, alnım da ter içinde. Su içer misiniz diye soruyor biri. Hayır. Kusacak gibi oluyorum. Orada kusarsam rezil olacağım. İçeri diyorum. Söyleyemiyorum ama anlıyorlar. Eczanenin arkasında bir odaya aldılar. Oturdum, kusmadım. Kusmam geçti. Salim arabayı park etmiş bir yere geldi. Ona hemen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde durumu anlatmasını, gelmediğimi sanmamalarını anlatmasını söyledim, gitti. Ter durdu. Yavaş yavaş görmem düzeliyor. Eczacı, anjiyo yaptırdınız mı diye soruyor. Gittikçe düzelmekteyim. Pezevenkler diye başlayarak anjiyo ve bypass için gideceğim Amerika'ya pasaportu vermeyen hükümete veriştiriyorum. Eczacıya teşekkürler ediyorum. Eczacı okuduğu kitaplarımdan söz ediyor. Bir gün o eczacıya uğrayıp imzalı kitabımı armağan edeyim. İlacın fiyatını soruyorum, 1.000 lira diyor. Sanmıyorum, o ilaç hiç 1.000 lira olur mu? Bu zamanda bir şişe su bile daha pahalı. Sanırım para almamayı ayıp saydığı, para almak da istemediği için böyle bir orta yol buldu 1.000 lira diyerek. Parayı ödedim, çıktım dışarı. Taksi bulmama yardım etti eczacılar. Adliyeye geldim. Salim'i orada gördüm. Mahkeme 3. katta. Ne zor çıktım. Gülçin, avukat Gülçin Çaylıgil orada. Selam vermedim. Mehmetcan'la karşılaştım. Avukat Mehmetcan Köksal. Selam verdi. Ben de merhaba dedim. Sıraya oturdum. Müthiş halsizim. Ama ölümü atlattığım kesin. Kıl payı ölümden kurtulmayı öteden beri düşünüyordum. Orada bir kez daha kurtuldum. Bu benim kaçıncı kıl payı ölümden kurtuluşum? O eczaneyi bulamasaydım, o durumda adliyeye de gitmeseydim kesinlikle ölmüştüm. Saat 11'de girdik mahkeme salonuna. 3 milyon tazminat ödemeye mahkum oldum. Yargıtay'a verip vermeyeceğimi Veli Deveceoğlu'yla konuşacağım. Yusuf Kenan Anıl da geldi ama avukatım olarak yanında almadım. Ağır ağır yürüyerek çıktım. Yunanlı gazeteci Gence, Yeşil Ev'de buluşmak üzere dünden telefon etmiştim. İlk kez Yeşil Eve gidiyorum. Serin bahçesindeki kanepeye bayıldım. Oturamıyorum. Hala bitkinim. Dondurma yedim. Salim kahve içti. Yunanlı gazeteci gençle arkadaşı Ermeni genç geldi. Sorularını sordular, yanıtladım. Hemen eve gidip soğuk suyla duş yapıp hemen uyuyacağım. Bir de ayrımsadım ki sabahleyin evden çıkarken o durumda evin anahtarını almayı unutmuşum. Ne yapacağım şimdi? Salim Gülhane'deki Ercan'dan anahtarı almaya gitti. Ben o sırada Eftel Sevinçli'nin Hüseyin Rahmi kitabını okudum. Orada iyi dinlendim. Salim geldi ki Ercan kasetleri almaya gitmiş. Eyvah! O bir gitti mi saat 17'den önce gelmez. Ne yapacağım? Tarihi köftecide köfte yedik. Yürüyerek gelmez ne yapacağım? Tarihi köftecide köfte yedik, sonra Gülhane'ye gittim. Yine kitap okudum, saat 15.30'da geldi. İtişen o üniformalı dondurmacıya bayıldım, hayvanat bahçesi. Ben deli miyim? Sonra düşündüm de ne olduğunu. Ben dünyalıyım, ben çok pek dünyalıyım. Dünyamın sorunlarından, konularından kopup salt kendimin olamıyorum. Ölürken bile dünyaya bağlıyım. Ulan bana ne elin hayvanları itişiyorsa? Yok, dayanamıyorum. Çünkü dünyalıyım. Dünyanın her neresindeysem oranın bana en yakın sorunuyla iç içeyim. Ölümden kurtulmuşum ya daha 2 saat önce. Bana ne? Herif bir yumruk vursa orada kalırım. İşte ben böyle bir dünyalıyım. Oradan sonra taksi bulma kavgası başladı. Neyse, zar zor eve geldim, duş yaptım. İnce Asena'ya telefon ettim, yatıp uyudum. Bu akşam rahatım. Çocuklarla birlikte yemek yedim, bunları yazdım. Daha çalışacağım. Aksaray saat 22.53. 18 Temmuz günkü ölüme kıl payı olayına ek. Bu olaya ölümün uyarısı denilemez. Hangi uyarı? Bu kaçıncı uyarı? Evet, uyarı değil. Bu bir dürtme, sarsma, bir itip kalkma, bir teklimeleme. Hadi hadi, öleceksin. Otur da yaz şunları. Önce böyle gelmişleri, sonra oyunları. Mum halayı, çocuk öykülerini, çocuk romanını, modası geçmiş adamı, cinayet romanını. Hadi artık, kalk ulan kalk. Davran ulan. Dangalak, davran. Aksaray, 18 Temmuz 1990. Şimdi 75 yaşımda ölüme çok yakın olduğum bu yerde düşünüyorum da, bir bakıma benim yaşamım göçebeliğe karşı kentleşme savaşımıyla geçmiştir. Ben beni bildim bileli yerleşikliğe, biriktirmeye, toplamaya, sonra bütün bunları sıralamaya ve korumaya çalışıyorum. Yani anılar toplamaya, geçmişi korumaya çalışıyorum. Ama bütün çevrem, içlerinden bir türlü sökemedikleri, sökmek de istemedikleri, hatta ayrımında ve bilincinde bile olmadıkları kalıtsal göçebelik ruhuyla toplananı, birikeni, sıralanan ve düzenleneni, geçmiş anıları çalıp çırpmaya, yok etmeye, yakmaya çalışmışlardır. Yangınlar, polisler, soyumdan çocuklarım üçü, işçiler, vakıf çocukları ve herkes. Dikili Otel 412, 26 Temmuz 1990 Perşembe. Tam hey gidi hey demenin zamanı. Hey gidi hey ki, hem de nasıl hey gidi hey. 25 Temmuz 1990 Çarşamba. Midilli'deki adanın adı Lesvos'muş. Midilli Lesvos'un liman kentinin adı oteldi. Sabah saat 6'da telefonla uyandırıldım. Dün gece 7'de yola çıkacağımızı söylemişlerdi. Kalktım, hazırlandım, çantamı alıp çıktım. 7'ye çeyrek kala kahvaltı ettim. İki ayağımın tabanı yarık, lime, yara. 3 kez girdiğim denizde kayalar, kabuklar ve deniz kestanelerinden. Ama hiç olmazsa deniz temiz. 8'de vapura binecektik. 10'da binebildik. Denetim yüzünden. Dikili'den binmiştik vapura. Ayvalık'ta indik. O gümrük rezaleti unutmamalıyım. Çantalar, bavullar didik didik. Sergi için fotoğrafları vermiyorlar. Alman kızın kasetlerini vermiyor müdür bandrolsüz diye. Emniyet müdürlüğüne gönderecek. Kız uluslararası basın kartını ve bizim bakanlığın verdiği basın kartını gösteriyor. Müdüre kendimi tanıtıp sert söylendim. Kahve içmeye çağırdı, gitmedim. Siz kaçakçılığın nereden ve nasıl olduğunu çok iyi bilirsiniz, dedim. Başka zaman kahve içmeye gelirim dediğimde bir de kitabınızla beklerim, dedi. Neyse, iş işten geçince kolaylık. Otobüs uzakta, hava sıcak, bindik. Bagajıma hep yardım ettiler. Otobüsten inilip törene katılınacakmış. Törene gitmedim, otobüste kaldım. Saat oldu 14, geldik Antur'a. Bir yemek, karavana yemeği, rezalet. Kimsenin yeri belli değil, bagajlar kaybolmuş. O Sönmez adlı adam beni giderken sabah kaldığımız otele bıraktı. Sıcak cehennem gibi. Pencereyi açınca sinek doluyor. Haydi, sinek avı. Neyse, su akıyor. 15 dakikada bir duş yapıyorum. Çırılçıplağım, donu bile çıkardım. Odada masa yok. Süreyya Ağaoğlu'nun anıları, bir ömür böyle geçtiği okuyorum. Nimet Arzık bitmişti. Orada uyudum ama sıcaktan uzun uyunamıyor. Kapı vuruldu. İş gören kız haber veriyor. Saat 7-8 arası Antur'da yemek yenilecek. Niçin telefonla bildirmiyorsunuz? Telefon bozuk. Yemek için bu sıcakta Antur'a gidip gelinir mi hiç? Neyse, karnım aç değil. İzmir Bilardan Hüseyin telefon etti. İndim. Telefonları kesilecekmiş. Sadun Aren de orada. 200 dolar verdim. Sadun'la içmeye başladık. Ben ayran ve yoğurtla içtim. Başka şey yemedim. Kemal Türklerin işi Sabahat geldi. Hanımefendi bir kadın. Bir de Kemal Türkler. Daha birileri geldi. Saat 0.30'da odalarımıza çekildik. 26 Temmuz Perşembe. Tarağımı kaybetmişim. Hem tarak alacak, hem Midilli'den beri postaya veremediğim kartları postaya atacağım. Kahvaltıda Nabi Yağcı, Haydar Kutlu, Nihat Sargın, Yıldız vardı. Yürüdüm. Yollar lağım kokuyor. Borular yollara verilmiş. Kartları postaya verdim. Tarak nerede? Eczanede. Birinde bitmiş, biri kapalı. Kapalı olan açılsın diye parkta banka oturdum. Topal kediyi sevdim yanımdaki. İki genç kız geldi. Oturabilir miyiz dedi. Oturdular. Bir tane daha geldi. İzmir ve Ankara'dan arkadaşmışlar. Lise sonda. Öylece çıkıp gelmişler. Çok hoşuma gitti. Benimkileri bırakır mıyım diye düşündüm. Ben bırakırım da onlar bırakılacak durumda mı? İşte üniversitedekini bırakıyorum. Tarak olayını anlattım. Gittiler. Saat 10'da o çamlı kahvede hapishane şiiri konuşması varmış Nevzat Çelik'in. Gece banklarda yatacaklarmış. Tarak için bir eczaneye daha girdim. Orada da yok. Kızlarla karşılaştım. Bana tarak almışlar. Parasını da almadılar. Otelime gelin kitap vereyim dedim. Otele döndüm. Sadun, Nihat, Yıldız Bergama'ya gidiyorlar. Yolda arabada Panayot'la Sultanay'ı gördüm. Onlar hala yer bulamamışlar. Gazinoda sabahlamışlar. Döneceklermiş. Aman ben de döneyim sizinle dedim. Bana haber getirecekler. Otele döndüm. Jülide ile Celalet. Denizden rüzgar estikçe dalga dalga lağım kokusu getiriyor. Haber aldık ki Antur plajının iki yanına da lağım akıyormuş. Otele döndüm. Jülide ile Celadet. Yolda şeftali almışım. Odaya çıktım. Şeftalileri yedim. Süreyya Ağlu'nu bitirdim. Uyudum. Bunları yazmak için oturmamıştım bu kağıdın başına. Hey gidi hey diye yazacaktım. İlk dikili şenliği yapılalı, Olof Palme Parkı açılalı 5 yıl olmuş. 5 yıl önce burada çok coşkulu, çok sevili 3 ya da 4 gün yaşamıştım. Geceleri sabaha dek içiyor ve sabaha dek diskoda dans edebiliyordum. Hem de ne dans? Atlayıp zıplamalarla. Hey gidi hey. Bu sabah otelden postaneye dek ancak 500 metrelik yolu yavaş yavaş dinlene soluklana zor gidip geldim. Yüreğim izin vermiyordu. Hey gidi hey. 5 yılda nasıl bir düşüş toprağa doğru? 5 yıl daha yaşayabilir miyim? Yaşarsam kim bilir nasıl olacağım? Yaşamamın bu düşüş eğrisinin ivmesine bakarak. Yalnızlık dolambacıyla Octavio Paz'ın sürdüreceğim okumayı ve bir öykü yazacağım ve o Midilli'deki son geceki şiir üzerine çalışacağım. Rüyamı gezdirdim sana. Bugün 26 Temmuz 1990 saat 16'da Yekta Kara telefon etti. Saat 18'de araba var İzmir'e. İstanbul'a gidecekseniz gidelim dedi. İzmir Hava Yolları'na telefon ettim. Yanıt, sistem bozuk, rezervasyon yapamıyoruz. Sonra telefon edin. Telefonsuz gittik. Rezervasyon eşittir. Yedeklemeden bindik uçağa. Saat 22'de kalktık. İstanbul'da Mete Tapan arabasıyla eve kadar getirdi. Açtım. Yemek yiyip yattım. Saat 7'de uyandım. Şimdi Aksaray'dayım. 27 Temmuz 1990 Cuma. Vakıf. 31 Temmuz 1990. Arada bir mum hala notlarımı şurasından burasından okuyunca şu yargıya varıyorum. Bu mum hala notları bir yazarın yazar olarak kendi kendisiyle didişmesidir. Kendisiyle yazar olarak kavgası, çatışması ama sonunda uyuşması. Sonra yine kavgaları, sonra yine uyuşması. Bir didişmedir bu notlar. Bakıyorum kimi yıllar daha çok mum hala notları tutmuşum, yani kendimle daha çok didişmişim. Gerçekten öyle mi? Yoksa tam tersine not tutmaya bile zaman bulamayacak kertede kendi kendimle daha mı çok didişmişim? İnsanın kendi kendisiyle didişmesi. Sanırım güzel şey bu. Başkalarıyla didişmeye gerek kalmaz. İnsanın kendisiyle didişmesi sanırım salt sanatçılara, belki de en çok da yazarlara tebelleş olan bir ruh hali bu. Yani bir anlama insanın sürekli kendisini eleştirmesi, kendini denetlemesi, kendisini yorumlayıp değerlendirmesi. Gülhane Parkı, 4 Ağustos 1990. Yaşlandıkça insan lirizmini de, romantizmini de bir oranda yitiriyor. Daha gerçekçi oluyor ama bu gerçekçiliğin yarısından çoğu bencillik. Yaklaşan ölümün korkusu yaşlıları bencilleştiriyor. Çocuklarda olduğu gibi. Hem yaşlanıp hem lirizmini ve romantizmini yitirmemek ne güzel. Tarihsiz öykü. Milliyet muhabiri Mehmet'in anlattığı. Parasını alırlar, sahte pasaport uydururlar, aklına çok güvenir, vize vermezler. Biz seni geçiririz derler. Avusturya'ya getirirler. Avusturya'ya vize yok. Salzburg. Nehri gösterirler. Boyunu geçmez derler. Bir insan boyu. İnsandan insana fark var. Soyunur. Giysilerini alır eline. Öbürleri savuşur. Boyunu geçtiği yerde akıntı hızlanınca giysi tomarı gider elinden. Can havliyle ne yana koşsun. Cız cıbıl geçer karşıya. Gider gece bir köye. Kadın görür. 5 kaptan birden farlarının üzerine çevirirler. Yakalarlar. Sorgu. Oynaşıyorduk. İttiler. Benim suçum ne? Türko. Türko deyip duruyor, ellerim önümde. Giydirirler, yemek verirler. Türkçe bilen polis, Alman polisi, Türkmüş. Yayınlandı. İt kuyruğunda, bavulun kulpu. Aksaray, 8 Ağustos 1990. Bu öykünün 15 Mart 1987 tarihli öykü taslağından bahsediyor. Adı Son Düş Kırıklığı olabilir. Sen benim son düş kırıklığımsın. Ana olarak zamanla değerlenecek fotoğraf bende olsun. Birlikte fotoğraf çektirelim, sonra ölünce gösteririz herkese bizim yakınımızdı diye. Bedelini ödemeyen kadının ziyareti. Aksaray, 8 Ağustos 1990. Gelecekteki 10. yıl dönümü. Bu öykünün adı geleceği anmak olabilir. Geçmiş anılar ama değil. Biz seninle bu gece geleceği, 10 yıl sonramızı analım. Neden mi gerek duydum buna? Çünkü 10 yıl sonra olacağımı sanmıyorum. Seninle olmadığım zamanları bile yaşamak istiyorum. 10 yıl sonra onu görmek, yanakları sarkmış, kirpikler çipil. Ben mi? Ben olmayacağım ki. Gerdan, çene altı eti, torbacıklar filan. Ankara, 28 Eylül 1990. Vakıf, 9 Ağustos 1990. Nasıl yazar olunur diye bana ne çok soruyorlar. Verdiğim yanıtlar beylik ve savruk. Hiçbir yazar da bunun tam olduğu yanıtını veremez. Çünkü her yazarın yazar oluşu ayrıdır. Hiçbir yazarın yazar oluşu öbür yazarınkine benzemez ve ortaklaşa yanları da yoktur başka mesleklerde. Örneğin hekimlikte, muhasebecilikte, avukatlıkta filan olduğu gibi. Ben kendi yazarlığımı anlatmam gerekirse şöyle demeliyim. Yazarlık, insanın hiç durmadan boyuna kendi kendisiyle didişmesidir. Böyle dersem ne anlarlar? Hiç. Vakıf, 10 Ağustos 1990. Öykü, Kurt Yasasını Değiştirmek. Yaşlı Kurdun Öyküsü. Bin kez dinledim. Çok kısacık yazdığım öykü notlarını zaman geçince unutuyorum işte. Aynı aptallığı hala yapıyorum. Peki bu ne şimdi? Hangi öykü bu? Not yazarken öylesine öykünün içinde, öykü de benim içimde, birbirimizin içinde oluyoruz ki, birkaç sözcüklü notla öyküyü saptarsam kesinlikle unutmayacağımı sanıyorum. Oysa unutuyorum. Hiç anımsamıyorum. Kaç kez denedim bunu? 29. ayrımın sonu, sayfa 381.